gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 28 Ocak. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de kabul edilen milli mücadelenin hedeflerini ve esaslarını dünya kamuoyuna duyuran vatanın sınırlarının ilkesel olarak çizildiği Misak-ı Milli'nin kabul edilişinin yıl dönümü. Detayları Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Çapa'yla konuşacağız. Ve hemen sonrasında Hayatın Sesleri'nde Sihirli Sözcükler köşemizde sizlerle birlikteliğimiz sürecek. Sevgili dinleyicilerimiz, her dilin kendine özgü bir cümle yapısı vardır ve bu yapı o dili ana dil olarak konuşanların aynı zamanda düşünce yapısını da gösterir. Anlaşılır olabilmek için söz diziminin de doğru olması gerekir. Türkçenin de kendine özgü bir söz dizimi vardır. Ve dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata Sihirli Sözcükler köşemizde bizlerle birlikte olacak ve Türkçenin söz dizimini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmez yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harem-i namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursak çıldırsak, denizler ordu bulutlar donanmaya adırsa.
Ah!
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Çapa bizlerle birlikte. Sayın Çapa hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün 28 Ocak, tam da 100 yılı devirdik. Misak-ı Milli'nin kabul edilişinin üzerinden 100 yıl geçti. Bugün yıl dönümü kutlu olsun demek lazım değil mi?
Evet. 1919 kongreler yılı genel olarak, 1920 meclisler, 1920'nin başında Son Osmanlı Meclisi Mebusani dediğiniz gibi açılıyor. Onun kapanmasından sonra da 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. İsterseniz Misak-ı Milli'yi soracaksınız herhalde. Ben oradan başlayayım. Misak-ı Milli Son Osmanlı Meclisi Mebusani'nde kabul edilmiştir. Hep inkılap tarihin derslerinde anlattığımız fakat çok da derinlemesine giremediğimiz bir konudur bu. Ama Misak-ı Milli...
Kelime anlamıyla belki
başlayabiliriz. Evet, yani Misak-ı Milli yemin. Yeminde bir kararlılık vardır bildiğimiz gibi. Bunda da bir kararlılık var. Türk milletin yaşama kararlılığı ve yeni modern bağımsız bir devlet kurma kararlılığı vardır. Hangi ortamlarda hazırlandığı önemli. Yine bildiğimiz gibi Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde alınan kararların özetidir bu. Son Osmanlı Meclisi Mebusane diyoruz. 12 Ocak 1920'de açıldı. Fakat çok kısa ömürlü oldu. 18 Mart 1920'ye kadar açık kaldı. Onun birçok sebebi var elbette. Şimdi kongrelerde alınan kararların, gerçi Sivas Kongresi milli bir, ulusal bir kongreydi. Ama mecliste kabul edilmesi bunu, bu kararları daha da güçlendirecekti. Onun için Mustafa Kemal 1919 seçimlerinde İstanbul'a giden mebuslara, milletvekillerine Son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nu oluşturmalarını istedi. Bu Sivas Kongresi'ne dayanıyordu bildiğiniz gibi. Heyeti temsiliye seçilmişti ve heyeti temsiliye de Sivas Kongresi'nden sonra Anadolu'nun bir nevi fiili hükümeti durumuna gelmişti. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı 12 Ocak 1920'de açıldı. Orada Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu kurulamadı. Onun yerine Telahı Vatan, yani Vatanın Kurtuluşu Grubu kuruldu. Dolayısıyla bu grup hazırladı. Hemen hemen milletvekillerinin hepsi bu gruba dahil olmuşlardı. Büyük çoğunluğu diyebiliriz. Bunlar Erzurum ve Sivas Kongresi'ne kararlarını bu şekilde 6 madde halinde özetlediler. Ve bu kararlar misak-ı milli şekilde, dediğim gibi milli yemin şeklinde 28 Ocak, yani bundan 100 yıl önce, bir asır önce mecliste Felah-ı Vatan grubu gizli oturumunda kabul edildi. Fakat ilan edilmedi. İlan edilmesi gerekiyordu. Bir süre üzerinde duruldu ve 17 Şubat 1920 tarihinde Edirne Milletvekili Şeref ve bir önergeyle bunu gündeme getirdi. Bunun tekrar müzakere edilerek, mecliste görüşülerek dünya parlamentolarına, özellikle Avrupa parlamentolarına ve basına duyurulmasını, kamuoyuna duyurulmasını istedi. Milletvekilleri zaten bunun hazırlanmış olduğunu, mecliste bir daha müzakere edilmesine gerek olmadığı görüşüne vardılar. Üzerinde bir takım görüşmeler yapıldıktan sonra daha çok Şeref Bey konuştu. İşte dedi ki bu Türk milletinin artık sabrının sonuna geldiğini gösterir. Verebileceğimiz kadar fedakarlığı, gösterebileceğimiz kadar fedakarlığı gösterdik. Bundan daha fazlasını gösteremeyiz. Türk milletinin istekleri budur dedi özetle. Yani ve sonuçta 17 Şubat'ta dünya parlamentolarına bunun duyurulması istendi. Onun için 17 Şubat'a kadar açıklanmamıştı. 17 Şubat 1920'de açıklandı. Peki burada ne getiriyordu Misak-ı Milli? Şimdi bakarsak bir defa Misak-ı Milli'nin hazırlandığı tarihlerde şöyle bir bakarsak genel manzaraya, heyeti temsiliye başkanı olarak Mustafa Kemal Ankara'ya gelmişti. Ankara'da bulunuyordu. Çalışmaları yakından takip ediyordu. Yurt dışında, Avrupa'da, Paris'te, Osmanlı barışına tırnak içerisinde veriyorum. Görüşmeler devam ediyordu ki bu görüşmeler sonunda Sevr Antlaşması'yla sonuçlanacaktı bildiğimiz gibi. İşte dünya kamuoyuna Türk tarafının ne istediğinin de açık bir şekilde ifade edilmesi gerekiyordu. Misak-ı Milli buydu aslında.
Yankıları nasıl oldu dünya kamuoyunda?
Dünya kamuoyunda tabii ki yani o daha sonra ortaya çıkacaktır. Önce İstanbul'da bir takım yankılar oldu tabii ki. İşgal altındaydı İstanbul bildiğimiz gibi 13 Kasım 1918'de Mondros Mütarekesi'nden sonra fiili bir işgale uğramıştı. Ve aynı zamanda Paris Barış Konferansı'nda alınan bir kararla 15 Mayıs 1919'da da Yunanlılar İzmir'e çıkarılmıştı. Yunanlılar ilerliyordu. Mondros Mütarekesi gereği ordu dağıtılmıştı. Ve Kuvayi Milliye dediğimiz düzensiz birlikler Yunan işgaline karşı koyuyorlardı, koymaya çalışıyorlardı. Fakat İstanbul'daki işgal güçleri İstanbul'da saltanatla birlikte bu Kuvayi Milliye hareketinin bir isyan hareketi olarak göstermeye çalışıyorlardı.
Tabii isyan hareketi olunca halk da diyecek ki,
direnemeyecekti. Yani Anadolu'da o zaman milli mücadelenin bir anlamı kalmayacaktı. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararların bir anlamı kalmayacaktı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki hem Sivas Kongresi'nde hem Erzurum Kongresi'nde Kuvayi Milliye'yi etken kılmak esas olarak alınmıştı. Kuvayi Milliye'siz bağımsızlık hareketini yürütmeniz mümkün değildi. Dolayısıyla bunun altı madde halinde ortaya konulması gerekti. Ve bu şu maddeleri içermekteydi. Birincisi, tabi Mondros Mütarekesi esas alınıyordu burada. Ortada bir barış yok dediğim gibi barış görüşmeleri Avrupa'da devam ediyor. Birincisi Arap çoğunluğun Osmanlı Devleti'ne bağlı Arap çoğunluğun Arap nüfusun çok olduğu yerlerde Mondros Mütarekesi sonucu işgal edilmiş yerlerin geleceği mukadderatı buradaki halkın vereceği karara bağlı olacaktı.
Yani referandum.
Yani onların isteğine bırakılacaktı. Hı hı. Ve yine buralarda Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı sırada sınırlar içerisinde bulunan bütün halk her yönden yani kültürel, siyasi her yönden bir bütün olarak kabul ediliyordu. Hı hı. Bir kül olarak, bir bütün olarak kabul ediliyordu. Bu tabii dediğimiz yer daha çok nedir? Musul, Kerkük, işte
Arap Yarımadası.
Arap Yarımadası, evet. Irak topraklarıydı. Yani Araplara da, Arap çoğunluğun olduğu yerlerde Araplara da bir tercih hakkı veriliyor. Öbür taraftan da kültürel bağlarımız olan diğer insanlar bir birlik olarak, kül olarak kabul ediliyordu. Hı hı. İkinci maddede yine Batı Trakya ile ilgiliydi. Trakya sulhüne, barışına bırakılan Batı Trakya'da halk gerekirse halk oyuna başvurulabilecekti. Burada da bir zorunluluk yok. Yine halkın referanduma, isteğine bırakılıyor. Aynı durum Elveyi Selase dediğimiz 3 sancak. Kars, Ardahan, Batum ki bunlar uzun yıllar 93 Harbi'nden 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Rus hakimiyetine girmişti. 1918'de Brest-Litovsk Antlaşması'ndan sonra yine orada referandum yapılmış ve bunlar Türkiye'ye katılmayı kabul etmişlerdi. Dolayısıyla burada da Elveyi Selase için de gerekirse kendi istekleriyle katılmışlardı önce bu belirtiliyor. Gerekirse yine referanduma halkın isteğine başvurulabilir deniliyordu. Gayet demokratik bunlar dikkat ederseniz. Evet. Hepsi demokratik. Arap çoğunluğu olduğu yer Batı Trakya, Elveyi Selase dediğimiz Kars, Ardahan, Batum bir zorlama yok. Eminiz çünkü onların da bize katılacaklarına uzun yıllar zaten birlikte yaşamışız. Kültürel bağlarımız var her yönden. Ve İstanbul'a gelince İstanbul, saltanat, hilafet merkezi İstanbul her türlü saldırıdan uzak tutulmalıdır, masum tutulmalıdır. Ama öyle değildi. Aslında bir fiili işgal vardı. Uzak olmalıdır. Aynı şekilde boğazlarla ilgili Marmara, işte İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı'nı, boğazının güvenliği sağlanmalı ve buralardan ticaretin sağlanabilmesi için ilgili devletlerle görüşmeler yapılması. Yani boğazı kapattık falan da denilmiyor. Yine ilgili devletlerle görüşülecek ve ticarete açık bırakılacaktır. Ama İstanbul her türlü saldırıdan masum uzak olacaktı. Aynı şekilde azınlıklar var içerimizde. Her ne kadar yani imparatorluk dağılmış, Balkanları ne bileyim işte birçok yeri kaybetmişiz falan ama içimizde yine azınlıklar, gayrimüslim Hristiyanlar falan var. Bunların geleceği ne olacak? Bunlarla ilgili bir karar var. İşte itilaf devletleri, onlarla anlaşma yapan dost devletler, karşı devletlerin aralarında yaptıkları anlaşmalar gereğince azınlıklara nasıl davranacaklarsa, civar yerlerdeki, ülkelerdeki Müslümanlara da, Türklere de, tabii bu Müslüman imparatorluktan gelen bir şeydir. Ya yani bazen dini kimlik ön plana çıkar diyor. Müslümanlara da aynı şekilde davranılacaktır. Burada karşılıklılık bir mütekabiliyet esası var. Yani siz nasıl davranırsanız
biz
de öyle davranırız. Çünkü onlar merak ediyorlar gayrimüslimlere nasıl davranacaklar. Erzurum Sivas Kongresi'nden itibaren Mustafa Kemal bizim geleneklerimiz gereği zaten azınlıklara herhangi bir zorlayıcı bir tavır içerisinde olmadığımızı, bizim kültürümüzün zaten buna müsait olmadığını her defasında belirtilmiştir. Biliyorsunuz Milli Mücadele'de Pontus isyanı, daha birçok isyanlar var. Onlara karşı devlet, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bir takım tedbirler almıştır ama devlet olma, kendi güvenliğini sağlama gereği bunu bu mecburiyette kalmıştır. Mecburiyetinde kalmıştır. Yani burada bir mütekabiliyet esası var. Burada başka bir vurgu da var aslında. Eski kapitülasyon anlayışından da uzaklaşıldığını, artık onu terk etmeleri gerektiği de onlara belirtiliyor. Çünkü kapitülasyonlar sadece ekonomik olarak verilen imtiyazlar değildi. Adli hukuki alanda da ayrıcalıkları vardı. Evet. Yabancıların mahkemeleri vardı. İstedikleri gibi karar alabiliyorlardı. Yok öyle bir şey. Yani siz nasıl davranırsanız biz de böyle davranacağız anlayışı. Yine tabii ki en önemli maddeler altıncısında burada siyasi, milli açıdan gelişmemize engel olan her şeye karşı olduğumuz belirtiliyor. Her devlet gibi, modern devlet gibi bizim de bağımsız yaşamamız gerektiği, isteklerimizin esasını teşkil ettiği belirtiliyor. Osmanlıca bir deyimdir bu. Orada onu kullanmıyorum şimdi. Yani temel isteğimizin bu olduğu. Her devlet gibi siyasi, adli, hukuki her açıdan bizim de tam bağımsız olmamız gerektiği. Buna karşılık işte borçlarımız vardır. Borçlarımızı otururuz masaya, onu da kararlaştırırız payımıza düşen ne varsa. Evet. Yani borçlar, borçlarımız çünkü Osmanlı'nın biliyoruz ki 1800'lerden itibaren borçlandığını, Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulduğunu ve hep karşımıza bu borçların çıktığını, faizini bile ödeyemez durumuna geldiğimizi biliyoruz. Sivas Kongresi'nde bu çok tartışılmıştır. Manda meselesi mesela son defa tartışılmıştır. Bir başka devletin himayesine girmek, Amerika mı İngiliz mi? O tarihte tartışılıyor Sivas Kongresi'nde ve burada da mandacılığı savunanlar, ya bizim şu kadar borcumuz var, biz bunun faizini altından bile ödeyecek durumda değiliz. Adamlar tayyareyle yani uçakla gidiyorlar, biz karnılarla yürüyoruz. Neyimize güveniyoruz da yani böyle bağımsızlık yoluna gidiyoruz. Bir başka devletin himayesine muhtacız falan demişlerdir ama bu kesinlikle reddedilmiştir. İşte o görüş burada misak-ı milliye de yansıyor son maddesine. Borçlarımız var kabul ama biz otururuz, bunun payımıza düşeni hesaplarız. Ama bu bağımsızlığımız karşısında engel olamaz. Dolayısıyla en vurgu yapılan madde de altıncı maddedir. Tam bağımsızlık. Evet. Tam bağımsızlık isteniyor. Dolayısıyla misak-ı millide ne vardır? Misak-ı millide bir vatan unsuru vardır. Aşağı yukarı Trakya'nın bir kısmı, ondan sonra bugünkü Trakya'nın, Anadolu bu sınırlar içerisinde kabul edilmiş. Ediliyor. Aslında sınırlar çiziliyor. Kesin değil ama çiziliyor. Ondan sonra insan unsuru, hani devletin bir takım unsurları var ya, burada yaşayacak olan insan kim? Millet kim? Türk milleti tabii ki. Ama öbür taraftan da soy bakımından Türk milleti Türk olmayabilir ama o milletin içerisinde yıllardır birlikte yaşamış, birlikte ortak bağlarımız olan o öbür kesimler veya işte Türk olanlar için de nedir? Referandum isteniyor. Yani istersek diyor yani ona da başvurabiliriz. Dolayısıyla burada bir demokratik bir yaklaşım da söz konusu. Ve burada da nasıl yaşayacaksınız? Bağımsız yaşayacaksınız. Ya tam bağımsızlık vurgusu var. Bunu Tarık Zafer Tuna'ya çok yani bir makalesinde açık bir şekilde dile getiriyor. Bu bir sosyal sözleşmedir diyor. Yani modern çağdaş bir devlet kurma yolunda modern bir sözleşmedir. İçtimai mukaveledir demektedir. Gerçekten de öyle. Yani bu dediğim gibi 17 Şubat 1920'de bütün parlamentoları ilan edildi. Dışarıda dediniz ya bunun şeyi ne oldu?
Yankısı
ne oldu? Yankısı böyle bir şey beklemiyorlardı. Yankısı şu oldu. Baskılar arttı. Önce İstanbul hükümetine baskılar arttı. Sadrazam Ali Sadrazam'a baskı arttı. Ondan sonra o istifa etmek zorunda kaldı. Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit'in yerine geçen Sadrazam'dan bahsediyorum. Yine Anadolu'ya gönderilmiş olan 1919 Ekim'inde Amasya görüşmelerine katılmış olan Salih Paşa Sadrazam oldu. Ama Salih Paşa'ya da karşı da baskı oldu. Neden? Çünkü bunlar Kuvayi Milliye'yi tanıyorlardı. Kuvayi Milliye'yi kabul ediyorlardı. Onu isyankar bir kitle olarak kabul etmek istemiyorlardı. Zaten daha önceki hükümette Genelkurmay Başkanı ile Harbiye Nazırı'nı birisi Cemal Paşa olacak, birisi de Cevat Çobanlı olacak. Bunların istifasını istemişlerdi. Çünkü Kuvayi Milliye'ye açıkça bir tavır almamışlardı. Kuvayi Milliye'nin işini kolaylaştırmışlardı. Bunların istekleri şuydu. Kuvayi Milliye'yi isyankar bir topluluk olarak kabul edelim. Ve biz istediğimizi yapalım. Anadolu'yu kolaylıkla istila edelim. Anadolu'daki hareketi hilafete, saltanata bir isyan hareketi olarak gösterelim. Fakat böyle değildi. Yani Misak-ı Milli buna tamamen tersti. Ve sonunda kendi isteklerini yerine getirecek bir sadrazam buldular. Damat Ferit Nisan'da dördüncü defa sadrazamlığa getirildi. Damat Ferit Paşa. Ve bundan sonra Anadolu'daki ilişkiler daha da sertleşmeye başlandı İstanbul ile Ankara arasındaki ilişkiler. Ve sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Bu durum Misak-ı Milli'nin kabulünden sonra İstanbul'un resmen işgaline götürdü. 16 Mart 1920 sabahı, daha önce de denizden zaten abluk altına alınmıştı meclis. İstanbul resmen işgal edildi. Birçok devlet müesseseleri, kurumları kapatıldı. Şehzadebaşı Karakolu'nda askerler sabah üzeri şehit edildi. Telgrafhaneler basıldı, meclis basıldı, İngiliz polisi gönderildi. İttihatçı oldukları bahanesiyle Rauf Beyler, Vasıf Beyler, daha birçokları meclisten alındı. Bu üzerinde durulması gereken bir şeydir. İngilizler demokrasinin beşiği olan, deriz ya en eski anayasa bunlara aittir. Bir milletin parlamentosunu polisleriyle bastılar. Oradan milletvekillerini alıp yaka paça Malta'ya sürgüne gönderdiler. Milletvekillerinin isimleri ellerine geçen bazı milletvekillerinin evlerinde aramalar yaptılar. Daha sonraki tarihlerde de yine meclise baskın yapıp yeni milletvekilini alıp götürdüler. İşte bu durum karşısında Mustafa Kemal telgrafçı Hamdi Bey vasıtasıyla zaten anında işgali öğrenmişti 16 Mart'ta. 18 Mart'ta meclis son toplantısını yaptı ve çalışmalara ara verdi. Mustafa Kemal de ertesi gün 19 Mart 1920 günü bir bildiri yayınlayarak Anadolu'da yeni bir meclisin toplanabilmesi için olağanüstü bir meclisin hemen seçimler yapılmasını, İstanbul'daki meclisi mebusandan kaçıp Anadolu'ya gelen milletvekillerinin de bu meclise katılmasını istedi. Ve sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldı. Açılışından kısa bir süre sonra Misak-ı Milli'ye bağlılık yemini yaptı. Ve Misak-ı Milli esaslarını da böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Milleti adına kabul etmiş oldu. Misak-ı Milli, Milli Mücadele'nin programı oldu. Bir taraftan Sevr Antlaşması'nda bazı hafifletmeler yapmak isteyen büyük devletler, Anadolu'da zaferler kazanıldıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde davet ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi hep Misak-ı Milli'de direndi ve sonuç itibariyle Lozan Antlaşması da Misak-ı Milli'ye göre yapıldı. ve bugün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda misak-ı milli temel esas olmuştur. Bunu belirtmek istiyorum.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Milli anda uyulmuş. İnşallah biz de bu topraklarda, misak-ı milli sınırlarıyla çizilmiş bu topraklarda sonsuza dek huzur, barış ve mutluluk içinde yaşamaya devam edeceğiz.
Türkiye yaşamak zorundayız. Olarak. Tabii hafızamızı böyle sizlerin de vasıtasıyla arada bir tazelememizde fayda
muhakkak
var diye
düşünüyorum. Muhakkak misak-ı milli kararlarından öğreneceğimiz çok şey var. Bunu da gelecek nesillere aktarmak için de elimizden geleni yapacağız. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bizi yine o günlere götürdünüz. Bu kararların ne kadar önemli olduğunu aslında hayatımız için, ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulama şansını verdiniz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, 28 Ocak 1920'de kabul edildi misak-ı milli kararları ve milli mücadelenin hedeflerini ve esaslarını dünya kamuoyuna duyurdu. Vatan sınırlarının ilkesel olarak çizildiğini ifade etti değerli hocamız. Bugün yıl dönümü, tam 100 yıl geçti üzerinden ama bizim hafızalarımız hala taze. Hala o barış ve bağımsızlık ateşiyle yanıp tutuşuyoruz ve böyle de olmaya devam edecek sonsuza dek. Değerli hocamıza da çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Çapa bizler birlikteydi. Misak-ı Milli'yi konuştuk. Şimdi Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Derdim var, gecem zehir bana. Yardım et seni unutmama, anılar başucumda kov gitsin. Sevmiştim seni kala kala, şansım yok kaderden yana. Yaşanan her ne varsa sil gitsin. Sarılıp gücenmesin, geç kalmasın ayrılıklar. Varsın ömrümü takvimlerden, çalsın yıllar. Aldırma ne fark eder, alışmışım yokluğuna. Seni sevdiğimi unut, unut her şeyimi. Unut gitsin aşktan anladım, yaşananlar kâr saydım. Kalbim sende kaldı, kır gitsin. Sakın kendini, sevgisi aşktan anladım. Yaşananlar kar saydım, kalbim sende kaldı, kır gitsin.
Sihirli Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Bugün Türkçenin o kendine özgü söz dizimini konuşacağız. Evet. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok ilgisini çekeceğini umduğum bir konu.
Dilerim öyle olur. Evet.
Çünkü hani diyorlar ya, tabii biz demiyoruz, onlar hep anlatıyor. Hı-hı. Özellikle bizim yaşımızda olanlar diyeyim. Gelecek sonraki nesillerin Türkçeyi öğrenmekte güçlük çektiklerini ifade ediyorlar. Hı-hı. Bize gelen maillerden de görüyoruz, iletilerden. Hı-hı. Dolayısıyla onların gerçekten Türkçe'de o söz dizimini algılayıp düşünme biçimlerinde galiba, hı-hı, ona göre yönlendirmeleri gerekiyor. Lütfen siz devam edin.
Hem Türkçeyi öğrenmek için hem de sıklıkla şununla karşılaşabiliyoruz. Örneğin Amerika'da artık üçüncü nesil olan ve Türkçeyi konuşamayan öğrencilerle çalıştım ben bir dönem.
Hmm.
Anneler babalar Türkçeyi biliyorlar ama çocuklar bilmiyorlar. Ancak okullarında Türkçeyle ilgili ödevleri vardı ve onun için irtibatlaşmıştık biz. Türkçenin özelliklerini anlatmak için. Çünkü nasıl bir düşünce dünyanız ve bir toplumun nasıl bir algı dünyası olduğunu anlayabilmek için o toplumun ana diline bakmak gerek. Ve ana dilin özellikleri bize özellikle Türkçeyi düşünürsek, İngilizce ile karşılaştırırsak ya da Almanca ile çok farklı ipuçları veriyor. Bunun bir başlığı da söz dizimi. Söz dizimi deyince ne anlıyoruz? İşte Ursula Le Guin adlı bir yazar var. Onun söylediği güzel bir söz var. O diyor ki günümün büyük bir bölümünü son derece çekici ve cazibeli bir konu olan dil bilgisiyle geçiriyorum. Biz de öyle yapıyoruz aslında dilciler. İşte elimizde sözlükler oluyor sıklıkla. Biraz önce söylüyordum. Uzun yıllar Türkçe ile ilgilenmiş biriyim ama hala her gün en az 5-10 sözcük için sözlüğe başvuruyorum. Bilmediğimden değil, anlam dünyasını zenginleştirebilmek için. Dolayısıyla söz dizimi de aslında hem bizim kendimizi, düşünce dünyamızı, toplumumuzu anlamamız için bir ipucu, hem de Türkçeyi daha nitelikli öğrenmek ve konuşmak için önemli bir başlık. Neyden bahsediyoruz? Le Guin'in dediği gibi son derece cazibeli cümlenin öğelerinden bahsediyoruz aslında. Fakat bu okullarda öğretilme şekli biraz daha farklıdır bunun. Fonksiyonel dil bilgisi, yani kullanıma dayalı dil bilgisiyle çok öğretilemeyebiliyor okullarda. Oysa öyle öğretilmeli. Bu şu demek, cümlenin içerdiği bilgiyi nasıl sıraladığına bakıyoruz biz yüklem deyince. Ve Türkçenin hemen belirgin özelliklerinden biri, iki şey vardır Türkçe cümlelerde. Bir, biz çok kişiyi kullanmayız. Yani zamir olarak düşünürseniz ben, sen, o, biz,
evet,
siz, onları.
Evet, yükleme hep ekleriz.
Evet, yükleme ekleriz. Dolayısıyla yüklemin sonunda var olduğu için bizim açımızdan çok fazla kişi zamiri söylemek çok uygun kaçmaz. Bir kere buna dikkat etmemiz gerek. Özellikle yabancı dilden Türkçe'ye çeviri yapanlar. Türkçeleri de yetersiz olduğunda bunu gözden çok kaçırır ve sıklıkla gereksiz yere zamir kullanır. onun vesaire gibi. Bir kere bunu akılda tutmalıyız. Türkçe bu anlamda biraz esirger, kişiyi göstermek istemeyen bir dildir. Biraz önce söylediğim gibi toplum açısından değerlendirelim lütfen bunu.
Ben şu anda zihnimde inanın değerlendiriyorum. Gerçekten de öyleyizdir ya, hiçbir cümleye öyle ben diyerek başlamayız.
Tabii. Sıklıkla bir başka dile ilgi duyan insanların ilk öğrenmek istediği şeylerden biri seni seviyorum sözcüğünün tercümesidir o dilde. Türkçe'ye baktığınız zaman başka dille, dinleyicilerimiz hangi ülkedeyse lütfen o dilin diliyle, o ülkenin diliyle düşünsünler. Genellikle zamirle başlar. Ben seni seviyorum gibi. Evet. Türkçe'de bunu söyleseniz hoş kaçmaz yani. Ben seni seviyorum. Oradan bir sürü anlam dünyası değişir o sözcükte. O yüzden biz bunu söylerken zamiri atıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Bizim cümlelerimiz bazen çok kısa kelimelerden oluşabiliyor. Seviyorum gibi. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. Bakın orada zaman var. Fiil var. Yani yapılan iş var. Ve kişi var. Gelmeyeceğim dediğiniz zaman da aynı şeydir. Fiiliniz var, gelmek fiili, zamanınız var ve kişiniz var. Yani küçücük bir şeyi içinde yapabilirsiniz. Evet. Evet. Ve bu açıdan yabancıların Türkçe öğrenmesi ya da ikinci dil olarak kişilerin Türkçe öğrenmesindeki zorluklardan biri budur. Yani cümle bizde sıkışık gibidir. Çünkü eklerle yaptığımız için biz cümleyi kurduğumuz için aslında temelde bu yapıda çok küçük bir yere çok fazla anlam koymuş oluyoruz.
Doğru.
Yani yabancılar ya da şöyle söyleyeyim başka bir dile baktığınızda gelmeyeceğiz gibi bir cümleyi çevirdiğinizde hani şu müzik aleti vardır ya akordeon onun gibi açmanız gerekir cümleyi.
Evet.
Kişiyi bir yere koyarsınız fiili ayrıca yapılandırırsınız gibi Türkçe bu anlamda çok pratiktir. Ve bir özelliği daha var söz diziminde Türkçenin bizde en önemli şeyler en sonda söylenir.
Doğru.
O yüzden sıklıkla şunu söyleriz. Sonuna kadar dinle. Zaten bizim de iletişim kazalarımız genellikle cümleyi sonuna kadar dinlemediğimizden kaynaklanıyor.
Doğru.
Fakat en önemli şeyler en sonda söylenir. Cümlenin söz dizimi yani genel söz diziminden baktığımızda en önemli şey en sondadır.
Evet tonlama ve vurguda da öyle. Biz genelde hep yüklemden önceki sözcüğe vurgu yaparız ki hani onu anlatmak istiyorum ben aslında demek için.
Çünkü en güçlü olan yüklemdir bizde ve yükle önemli şey cümledeki en önemli şey o en sondaki yükleme yakın yeri tutar. Biz ona sıklıkla VIP diyoruz. Hani şu uçak havaalanlarında falan geçişler evet. vardır ya salonları vardır. Onun gibi bir yerdir yüklemin yanı Türkçe'de. Evet. Basit bir şeyden örnek vereyim. Mesela simit severim gibi bir cümle var. Ben simit severim. Simit severim de simiti çayın yanında severim.
Hmm.
Yani bakın nitelendirmeniz değişir. Çayın yanında simiti ben severim. Sezin Hanım sevmez. Yani yüklemin yanına geldikçe, evet, evet. sona geldikçe onun anlam dünyanızda farklılaştığını görürsünüz. Ve bunu eksilterek de biz anlam vermeye çalışırız. Bizim şairlerimiz de aslında bunu yapmışlar. Yavuz Bülent Bakiler'in bir dizesi var. Diyor ki, bu şehrin çilesini ben çekerim yıllardır, hasretini ben duyarım. Şimdi şairin orada ben demesinin bir sebebi var. Siz bunu Türkçe ana diliniz olduğunda o kişinin, kişi zamirinin oraya konmasının bir anlamı olduğunu
hissederiz.
Sezersiniz. Evet. Ve böylelikle anlam dünyanızda kişi başka bir yerde yer alır. Sürekli kendinizin varlığını hatırlatacak zamirler Türkçe'de bu nedenle hoş karşılanmaz. Ne zaman hoş karşılanır?
Önemsen
kişinin bir farklılığı ortaya evet. çıktığında evet. karşılanır. Yoksa hiç söylemiyor değiliz.
Evet.
Ama farklılıkları söyleme ihtiyacı ortaya çıktığında biz Türkçenin söz diziminden bu anlamda yararlanıyoruz. Tabii genel söz dizimi zaman zaman özel söz dizimlerine gidiyor. Günlük konuşmamızda böyle konuşmuyoruz doğal olarak. Her cümlenin bütün ögeleri böyle sıralı ve kitap gibi gitmiyor. Kitaplar da öyle gider. Biz genellikle eksilterek konuşuyoruz. Mesela yüklemi hiç söylemediğimiz diyaloglarımız ağırdır bizim. Bu da yabancılar için zorlayıcı olabiliyor. Ya da işte çocuklara ikinci dil olarak Türkçeyi öğretirken de bunu vermemiz gerek. Çok zorlayıcı bir başlıktır. Basit görünür ama zordur. Sebebini de söyleyeceğim. Örneğin şöyle bir diyalog olabilir. Nereye gidiyorsun? Eve. Döner misin? Üç gibi.
Hmm.
Şimdi nereye gidiyorsun? Eve. Şimdi biz eve gidiyorum demiyoruz. pek çok dil bu eksiltmeyi yapıyor. Pek çok dil içinde bu sorun vardır. Bizdeki sorun şudur. Biz yüklemleri söylemediğimiz zaman böyle cümlelerde durum ekleriyle yani eve, evden, evi gibi oradaki dil bilgisi ekleriyle anlamlandırıyoruz işi.
Evet, yöneliyor muyuz? Orada mı kalacağız?
O apayrı bir konu başlığı ama yabancı için ya da Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen insanlar için bu ekleri çözmek çok zorlu gelebilir. Dolayısıyla da burada bunları öğrenmesi gerekir. Yani kısa olması daha zor olmasına neden olur. Keşke açık cümle söyleseniz derler.
Yüklem belli.
Tabii. Nereye gidiyorsun? Belli, ben belli. Eve gidiyorum gibi. Çünkü orada hata yapsanız bile anlaşılma evet. düzeyiniz yüksek olur. Çünkü çok sözcük demek kolay anlaşılmak evet. demek bir yerde. Fakat biz öyle yapmıyoruz. Biz eksiltili anlatımı severiz günlük konuşmamızda. O yüzden az kelimeyle konuşuyoruz ama çok gramerle konuşuyoruz. Pek çok yabancı dil öğrenilirken temel düzeyini öğrenmek zorludur. Yani ilk temel orta yüksek gibi düşünürseniz temel ve orta düzeyde çok emek verirsiniz. Ve devam ettikçe daha komplike cümlelerle karşılaşırsınız. Bizde de temel düzeyde öğrenmek zordur. Fakat gittikçe daha komplike cümleler daha kolay gelmeye başlar. Çünkü grameri öğrenmeniz evet. gerek. Gramatik yapıyı öğrenmeniz gerek. Türkler sıklıkla bize şunu söylüyorlar. Biz de kötü Türkçe konuşuyoruz. Önce bizim Türkçe öğrenmemiz gerek diye.
Eyvah, daha kötü.
Belki ama şunu hemen söylememiz gerek. Dilinizin özelliklerini bilmek... kıymetli bir şey. Özellikle de yabancı bir ülkedeyseniz. Ana dilini bilmeyen kişiler çok fazla yabancı bir dile uyumlanamıyorlar ya da tam tersi çok uyumlanıyorlar. Bu sefer ana dil gidiyor. Kayboluyor. Hı. Ana dil çünkü düşünme dili demek. Şairin biri şöyle söylemiş. Eksiltili anlatma güzel bir örnek. Çocuk büyümek ister. Kuş kanatlanmak, çiçek açılmak, ağaç boy vermek.
İster yok.
İster yok. Ama biz burada anlıyoruz ve artık bizim için bakın orada istemek hiç önemli evet. olmuyor. Bu tür örneklerine baktığınızda özel anlatımlarını görüyorsunuz. Fakat cümleler ne kadar uzarlarsa, ne kadar büyürlerse içinde bu yabancı bir kelime olacak ama bizde fırtına deresinde yapıyorlar ya rafting. Cümlelerin içinde öyle rafting yapmanız gerekiyor. Orhan Pamuk mesela bu konuda ünlü bir yazarımız zorlu cümlelerle kendini anlatabiliyor. Tercihiniz eğer bu tür yazarları okumaksa mecburen söz dizimlerine bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ana dili okuyucusu da çünkü tam yazarın orada neye emek verdiğini kolaylıkla çözemeyebilirsiniz. O yüzden bazı yazarlar okuyucu dostudur. Kolaylaştırır okuyanın
hatta
işini.
Hatta üzerinde yazar hani günlük yaşamda okuduğunuz gibi falan diye bazı kitapları evet, yani evet. rahat okursunuz.
Ama bazıları değildir yani değildir, kendi evet. dilini esirgemek istemez ve Türkçe'de farklı bir ses dünyasını canlandırabilmek için söz dizimlerini sürekli değiştirebilir yazarlar ve şairler. O yüzden bu tür işlerin yani bu tür çalışmaların meydanı, sahası edebiyat olmakla birlikte çalışanı genellikle dil bilgisi uzmanlarıdır. O yüzden ben bugün yine bir kitapla geldim dinleyicilerimiz için. Leyla Karahan'ın Türkçe'de Söz Dizimi adlı bir kitabı var. Tam da bu konuştuğumuz konuları konuşuyor. Hani Le Guin'in dediği gibi son derece cazibeli olan dil bilgisi konularını. Sebebi şu, yabancılara Türkçe öğretenler ya da yurt dışında Türkçe ile muhatap olanlar, yurt dışında Türkçe üzerine çalışanlar, zaman zaman kendimiz de Türkçe'ye o kadar hakim olamayabiliyoruz. Tıpkı benim sözlüğe baktığım gibi bazen Türkçe öğretenlerin de bunlar ebeveynler olabilir ya da kişi kendisi çalışmak isteyebilir. Doğru Türkçe söz dizimi nasıl yapılır diye bir tereddütü oluyor. Çünkü başka dilde zamanı bir yere koyamazsınız. Mesela Rusça bu konuda çok kesin kuralları olan bir dil. Orada cümlenin ögelerini bizdeki gibi elastik değil. Yani isterseniz oraya isterseniz buraya noktalama işaretleri konusunda son derece keskinler ve bundan hiç vazgeçmiyorlar. Hatta çoğu Rus ana dili Rusça olan insan bize geldiğinde şaşırır. Yani nasıl oluyor? Buraya isterseniz noktalı virgül koyuyorsunuz, isterseniz koymuyorsunuz. Olmaz onlar da çünkü. Biz o konuda esneyiz. Ve bu esneklik maalesef bizim öğrenme güçlüğümüz haline geliyor. O kadar kurallı olmadığımız için öğrenme isteği bize kalıyor. Hmm. Çok kurallı ortamda kişi istese de istemese de o onu kuralları yerleştirmek edinmek zorunda. Mecburiyetindedir. Tabii. Fakat biz biraz daha esnek yaklaştığımız için maalesef öğrenme güçlüğüne dönüşüyor bizde bu durum. Acımasız bir ifade
yani
olacak.
Kullansak mı kullanmasak mı o zaman kullanmasak tabii. da olur.
Ve cümlede söz dizimi nasıl olmalı? Zamanı ne zaman söylemelisiniz? Benim çok sevdiğim bir yazar var, Barış Bıçakçı. Onun bir kitabı var, Bizim Büyük Çaresizliğimiz diye. Bu kitapların ilk cümleleri genellikle bir ana dilinde, ana dilinin düşünce dünyasını anlayabilmek için iyi veriler saklarlar. Çünkü çok güçlü cümlelerle başlamalısınız romanlara. O yüzden de bir dili iyi anlamak istiyorsanız onun ünlü yazarlarının şiirlerine, şairlerinin ya da yazarlarının romanlarına ama özellikle ilk cümlelerine bakmayı öneriyorlar. Barış Bıçakçı'nın da Bizim Büyük Çaresizliğimiz kitabının girişinde şöyle bir cümlesi var. Diyor ki, her şeyin geçip gittiğine, yaşadıklarımızın geçmişte kaldığına kim inandırabildi bizi? Ve bununla başlıyor yani bu geçip gitmişliğe biz nasıl inandık acaba'nın devamıdır roman. Fakat bu giriş cümlesi sizi yakalar ve biraz önce söylediğimiz gibi en sona özneyi, nesneyi koyarak ama bir zamir koyarak, yani bizi en sona koyarak sizi kendinizle dolaylı bir şekilde yüzleştirir.
Evet.
Bunu başka cümleler, başka ülkelerde, başka dillerde, başka cümlelerle görebilirsiniz. Ama biz Türkçeyi konuşanlar, ana dili olarak Türkçeyi konuşanlar, kişiyi cümlenin içerisinde farklı yerlere koyarak anlam dünyamızda kişilerin değişkenliğine çok açığız.
Doğru.
Kendimizi de bu yüzden kendi duruşumuzu da göstermek konusunda dürüst olalım. Toplumca örneğin bir Avrupalı kadar net değiliz. Bireyselliği çok desteklemiyoruz. Yapımız öyle değil ve bireysellik dilimizde bile yok.
Evet. Şahısları koymayarak.
Kesinlikle. Örneğin Rusçadan çeviri yapan insanların sıklıkla bununla ilgili sorunlar yaşadığını biliyoruz. Çevirmenlerle yapılmış söyleşiler var. Keza Almanca'da da öyle. Zamanla ilgili zarflarla, zaman zarflarıyla, yani cümlenin içinde zamanı belirttiğimiz yerle ilgili de benzer sorunlar yaşıyoruz biz Türkçe'de. Ve bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Esnek bir ana dilimiz var. Türkçe'de söz dizimi esnektir. Bunu söylemekte bir sakınca yok. Pek çok dile göre daha fazla cümlenin içinde oynayabiliyoruz. Fakat bu bize şunu da gösteriyor. Başta söyledik ya, sonuna kadar dinle. Bu bize şunu da gösteriyor. Kişi en önemli şeyleri cümlelerin sonuna yükleyebileceği, yüklemesi gereken bir dil konuşuyorsa kendini ifade etmekte biraz daha zorlanabilir.
Hem esnek ve kolay gibi gözüküyor ama bir o kadar da zor.
Yabancılara Türkçe öğretirken İngilizce ve Almanca üzerinden giderek şöyle söylerdik. O diller birer pizzadır. Bilenler bilecektir. Önce kişiyi söylersiniz, sonra fiili söylersiniz çekimli bir biçimde, sonra cümlenin kalanı, evet, gelir. En önemli şey pizza gibi en alta hamuru koyarsınız, üstüne bütün malzemeleri yiyebilirsiniz.
Ne isterseniz.
Evet, ama Türkçe bir sandviçtir. Kapatmanız gerek.
Başlıyorsanız
evet,
bitirin.
Kapatmanız gerekir ve en sonuna kadar dinlemeniz gerekir. Türkçe söz dizimi sonu kıymetlendiren bir söz dizimidir.
Evet, çok çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Hani hem kendi adıma hem de yurt dışındaki dinleyicilerimiz adına. Çünkü gerçekten çok değerli bir dilimiz var. İnanılmaz güzel bir dilimiz var ve hakkıyla da kullanmakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata Sihirli Sözcükler köşemizde bizlerle birlikteydi. Türkçenin o kendine özgü harika söz dizimini konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgi için. Böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.
Hayatın sesleri.